Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 5.
Büyük baba sabit bakışlı, cansız mavi gözleriyle çok etkileyici. Bakela onun için şapatis hazırlayıp çocuk gibi ağzına tıkıyor. Güzel bir kadın Bakela. Yüzünün gençliği, yaşlı adamınkinin yanında ışıltı saçıyor. Simsiyah, kıvırcık, pırıl pırıl gül saçlarla çevrili solgun yüzü göz alıyor. Her bir lokmayı dikkatle incelerken alnında birleşen kalın kaşları çatılıyor. Yaşlı adam ender konuşuyor. Her lokmada robot gibi ağzını açıp kapatıyor. Şimdi yatma zamanı. Tuvaletimi meraklı kulaklardan uzak yapabilmek için banyoya geçebilirim. Ardından el yordamıyla odama geri dönüp bitkin bir biçimde yatağa uzanıyorum. Yatak hem sert hem de rahatsız ve tüm çabalarıma karşın kendimi hala pis hissediyorum. Üstelik az önce hissetmediğim açlık şimdi mideme uyuyor. Ne işim vardı burada? Bu tezek kokan odadaki taş kadar sert yatakta. Bir serüven. Bu tuhaf yerlerde fazla uzun kalmayacağım. Uyku bir anda beni içine çekti. O gece rüya bile görmedim. Horozun ötüşüyle uyandım. Küçük pencerelerden gün ışığı sızıyor. Nerede olduğumu anlar anlamaz dışarı bakmak için ayağa fırlıyorum. Çepeçevre sıralanan dağlar etkileyici, dramatik duruyorlar. Doğmakta olan günün ışığında tehlikeli devler gibi gökyüzünde kesişiyorlar. Boşluğa açılan minicik pencereye asılmış dururken hala uçaktaymışım gibi bir izlenime kapılıyorum. Kapımın ardından terlik şıpırtıları ve su sesi geliyor. Bir kızartma kokusu yayılıyor evin içine. Kadınlar aralarındaki konuşmayı kesmeden başlarıyla selamlıyorlar beni. Kahvaltıda şapatis var. Bu aslında un, su ve yağla yapılan ve tahta fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak yenen bir tür krep. Hoş bir kokusu var. Tadı hafif şekerli ama hemen yenmesi gerekiyor yoksa anında sertleşip taş kesiyor. Abdülkadir'in karısı Ward şekerli çayı büyük bir kaba boşaltıyor. İngilizler çayı sütlü içtikleri için özel olarak bakkaldan alınmış olan sütü uzatıyorlar bana. Abdülkadir'e nazikçe teşekkür ediyorum. Evin havası da içinde yaşayanlar da oldukça garip ancak bana hoş görünmek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Sabırsızlık edip Ahmet ağabeyimle Leyla ablamı ne zaman görebileceğimi sormak yersiz olur. Oysa onlara kavuşmak için can atıyorum. Yüzlerini hiç görmedim. Aynı dili konuşmuyoruz. Ama onlar ailemin birer parçası ve en sonunda tanışacağımız için meraktan ölüyorum. Birmingham'dayken annem artık konuyu açmadığı için doğrusu varlıklarını bile unutmuştum. Abdülkadir'in ne yapacağımızı söylemesini beklerken çocuklarla evin önünde Arapça sözcük öğrenme oyunu oynuyorum. Taş, el, kafa ve ev benzeri Şifa ile Tamanay çok tatlı ve cıvıl cıvıl kızlar. Şifa 8, kız kardeşi ise 4 yaşında ve hık demişler birbirlerinin burnundan düşmüşler. Alacalı bulacalı bir eşarpla bağlanmış aynı uzun, düz ve siyah saçlar. Koyu renkli ama neşeyle parlayan aynı gözler. Onlarla oyun oynamak bir zevk ama saatler geçiyor, gün bitiyor, bir gece daha oluyor ve Abdülkadir bir türlü bana yola çıkmaktan söz etmiyor. Kendisiyle gelmemi istemeden köye indi ve ancak akşam üzeri ortaya çıkabildi. Büyük baba gün boyu evin önündeki sedir üzerinde oturdu. Kör ve sessiz duruşuyla güneş altında çocukların kahkahalarını dinledi. Kadınlar zamanlarının büyük bir bölümünü su taşımak ve şapatis pişirmekle geçirdiler. Kimse farkına varmadan tuvalete girmek için kurnazca yöntemler geliştirdim. Akşam ötekiler gibi yemek için çaba gösterdim ve beceriksizliğim Abdülkadir'i güldürdü. Yere oturmaksa ve ellerimle yemekte güçlük çektiğimi fark etti. Ertesi gün yiyecekleri odama getirdi. Benim için özel olarak pişirilmiş yemeğin yanı sıra bir tabakla bir de çatal koydular önüme. Canımın sıkıldığını da anladım. Köye gelip dükkanları görmek ister misin? Bugün öğleden sonra götürebilirim seni. Güzel bir haber. Abdülkadir da bana sigara alacak. Tiryaki filan değilim. İngiltere'deyken gizli gizli günde bir ya da iki tane içerdim. Daha çok baş kaldırmış olmak için ama canım sıkılıyor ve son vaketim de bitti. Burada kadınlar sigara içmiyorlar. Anladığım kadarıyla içmelerine izin verilmiyor ama Abdülkadir da beni onlar gibi görmüyor. İngilizim ben. Kendisiyle eşitmiş gibi davranıyor bana. Bütün bunların bir komedi olduğunu, bu evle bu ailenin bana bir tuzak kurduğunu bir bile bilseydim. Ama şimdilik hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şeyden kuşkulanmıyorum. Atulka da son derece nazik davranıyor. Çevreyi gezdirmek için kendisine zaman ayrılan bir konuğum ben. Aşağıdaki köye iki ayrı yoldan ulaşılabiliyor. Mesafe aynı. Tek fark şu ki, kadınlar istedikleri yolu seçme şansına sahip değiller. Yanlarında bir erkek varken görünen merdiveni kullanabiliyorlar. Yalnızken evin arkasından dolaşmak zorundalar. Adet böyle. Köyde yaklaşık 100 ev var. Apayrı duran Abdülkadın'ınki hariç hepsi birbirine son derece yakın. Yanlarından geçerken bir sürü insan ona selam veriyor. Herkes tarafından tanınıyor ve şöyle ya da böyle rastladığımız her erkekli akraba gibi görünüyor. Konuşmak için yolunu kesenlerin çoğu kendisiyle aynı yaşta ve bir zamanlar İngiltere'de çalışmışlar. Yeterince İngilizce bildiklerinden bana Yemen'den hoşlanıp hoşlanmadığımı, burada bulunmanın nasıl bir duygu olduğunu ve buna benzer sıradan şeyler soruyorlar. Köydeki üç dükkan daha çok kulübe havasında, büyük bir metalik perde kapı yerine geçiyor. Ne camekan var ne de sergi. Beyaz kireç kaplı duvarlara iğreti tutturulmuş raflar hemen hemen boş duruyor. Tavanı asılı duran gaz lambalarına karşın içerisi zor aydınlanıyor. Dükkanlar, kumaşçı, bakkal ve Coca-Cola ile sigara satan bir tür pazar yerinden ibaret. Mallar kısıtlı, konserve çeşitleri çok az. Her şey pis ve zavallı görünümlü. Bütün evler birbirine benziyor. İki katlı ve alt katları ağır. Koyun, keçi, inek, tavuk kokusu hep mevcut. Sıcaklık bazen bunu dayanılmaz hale getiriyor. Özellikle de benim gibi bir İngiliz için. Sigaralarımı edindikten sonra her türlü çerçöp ve dop dolu sokakları dolaştım. Burada insanların çöplerini atacak yerleri yok. Onlar da kapılarının önüne bırakıveriyorlar ya da arada bir yakıyorlar. Tek bir turist görmüyorum. Tek yabancı benim. Telefon hattı yok, elektrik yok ve modern sayılabilecek kasaba güney yönünde 2 saatlik mesafede iki Yemen arasındaki sınıra yakın bir yerde. Yani ilk gün uğradığımız Taiz. Nerede olduğumu çıkarmakta zorlanıyorum. Başkent Sana'dan yaklaşık 200 kilometre uzaktayız ama yol öyle karışık ve bozuktu ki binlerce kilometre kat etmişim gibi bir hisse kapıldım. Ne yol haritası var ne de köyün kartpostalı. Zaten görünürde postane de yok. Köyden mektup yazmak istesem bunu Abdülkadir'e vermem gerekiyor. O da başka birine emanet edecek. Bu kişi ise Taiz'i ilk gidecek köylünün eline tutuşturacak. Gerçekten de dünyanın öbür ucundayız ama her şeye rağmen serüven şimdilik hoşuma gidiyor. Abdülkağ da soru yöneltenlere kendisiyle ilgili haberler veriyor. İngiltere'de yaşayan ve benim tanımadığım ailesini, çalıştığı fabrikanın nasıl bir yer olduğunu, bir de Hays'taki lokantada işlerin nasıl gittiğini soruyorlar. Demek bir lokantası varmış, bunu hiç bilmiyordum. Zaten sözünü ettiğim şu Hays'in nerede olduğunu da bilmiyorum. Hiç kimse yanında beni gördüğü için şaşırmışa benzemiyor. Babamın arkadaşı ya, bu kadarı yeterli. Aslında Abdülkaha da ne zengin ne de güçlü bir köylü. Bana otoriter ya da yüksekten bakan biri gibi de görünmüyor. Diğer köylüler gibi o da bakmakla yükümlü olduğu kocaman ailesiyle birlikte yaşayan sıradan bir vatandaş. Köydeki bu ilk gezinti iyi geçti. Dönüş yolunda rehberimle sohbet ediyorum. Şu Hays şehri nerede? Sana'ya giden ana yolun yakınında, orayı oğlumun yardımıyla açmıştım. Muhammed'in mi? Hayır, küçük oğlum Abdullah'ın. Dün sana fotoğrafını göstermiştim ya. Ha, evet. Aslında pek dikkat etmemiştim. Abdülkadir'in bir oğlu daha olduğunu hayal meyal biliyorum. Bir fotoğrafın elimden geçtiğini de anımsar gibim ama neye benzediğini hiç anımsamıyorum. Eve dönünce dışarıdaki sedirde oturan büyük anne, büyük baba ve iki küçük kızın yanına yerleşiyoruz. Güneş batmaya başlıyor. Dışarıda hava içeriden çok daha iyi. Kokular, kalabalık, karanlık duvarlar, özellikle ışıksızlık beni dışarı itiyor. Onlar aralarında konuşuyorlar. Bense yakından gördüğüm köye kuşbaşı bakıyorum. Adı neydi? Hoşkayl. Evet buydu. Dağlar arasında bir takım evler. Bunlara tepe diyorlar ama İngiltere'de bu kadar yüksek tepe hiç görmedim. Büyük bir olasılıkla tepelerin üzerine oturmuş, çok yüksek, kayalık bir plato üzerindeyiz. Coğrafyam pek iyi değildir, zaten burada coğrafya bilgisi de gerekmiyor. Yönünü bulabilmek için buralı olmak şart. Tek başıma yola çıkmak zorunda kalsam kaybolmaktan korkarım, kesinlikle de kaybolurum. Zaman zaman bu vahşi yer gökyüzünde dolanıp duran şahinleri, sonsuz ufukta uzanan tepeleriyle bana hoş görünüyor. Özellikle de akşamları ya da sabahları ışık ay tutulması gibi bir ortam yarattığı sırada. Bir başka gezegen sanki. Ancak genelde bence burası çok pis, çok sıcak, çok tozlu, her şeyden ve her türlü konfordan çok uzak. Örneğin musluk yok, elektrik yok, gerçek bir şırıltı, bir iskemle, bir yemek masası yok. Bu akşam hava biraz sert, hatta serinimsi diyebiliriz. Aslında burası tam anlamıyla serinlemiyor. Yağmursa 10 yılda bir yağıyordur herhalde. Şu anda kendimi daha az yalnız hissediyorum. İnsan yüzü gördüm, sigaralarım var, İngilizce konuştum. İşte oğlum Abdullah. Yeni geleni karşılamak için ailece ayağa kalkıyorlar. Ben de kalkıyorum. Bir oğlan çocuğu. 14 yaşındaymış ama 8'inde görünüyor. Cılız, hatta hastalıklı görünümlü, alabildiğine zayıf ve soluk. Asık suratıyla ilginç bir biçimde kendisinden ve dünyadan hoşnutsuz bir havası var. Zavallı olan, onca çocuksu yüzündeki kocaman burnuyla gerçekten çok çirkin. Annesi Ward, bavulunu alıp onu öpmek için atılıyor. Diğer aile üyeleri de çevresini sarıyorlar. Ardından Abdülkaha da beni elinden tutup oğluyla tanıştırıyor. İşte oğlum Abdullah. İlk gün diğerlerine yaptığım gibi resmi bir tavırla elimi uzatıyorum. Onun eli ise yumuşak, benimkinden daha ufak ve güçsüz. Gözlerini hafifçe indirdiğini ayrımsıyorum. Batılı giyim tarzım yüzünden sanırım ya da çekingenlikten. Bir kova suyu kaldırabileceği bile kuşkulu. Oysa Abdülkaha da lokantanın yerleştirilip boyanmasına onun yardımcı olduğunu söylemişti. Yeniden geniş sedirin üzerine oturuyoruz ve Abdülkaha ile konuşmaya devam ediyorum. Abdullah ise arada bir nezaket gereği bakmak dışında özel bir dikkat göstermiyor. O da beni tanımak için pek meraklı görünmüyor. Güneş dağın ardından batmaya başlayıp hava serinlediği için içeri giriyoruz. Abdülkaha da ve diğerleriyle birlikte benim odama yerleşiyoruz. İkinci günden bu yana akşam yemeğinden önce bana gelip benimle konuşma alışkanlığı edindiler. Abdülkaha da üstü örtülü sedire oturuyor. Ben solundayım. Oğlu Abdullah ise sağında. Kısa bir süre sonra diğerleri kalkıyorlar. Büyük babayla büyük anne, Ward, Muhammed, eşi ve çocukları üçümüzü yalnız bırakıyorlar. Yemekle ilgileneceklerini düşünüyorum. Dışarının serin havasını solumak için en sevdiğim yer olan pencere kenarındayım. Bacaklarını sarkıtarak oturan delikanlı hiç konuşmadan muşambanın desenlerini inceliyor. Şimdi o da sessizliğe büründü. Birbiri ardından çıkarlarken odanın kapısını kapatmış olduklarını fark ediyorum. Abdülkaha da gösterişten uzak bir ses tonuyla sıradan bir şey söylercesine konuşuyor. O senin kocan. Kısacık cümlenin bilincine varmam biraz zaman alıyor. Şaka yapıyor. Gülmeli mi yoksa gülmemeli miyim bilemeden yarı şaşkın Abdülkaha da'ya bakıyorum. Ne? Abdullah senin kocan. Öfkelenmeden yineliyor cümlesini ancak ses tonu biraz daha sert ve ben kavrayabilmek için kendimi zorluyorum. Doğru mu duydum? Doğru mu anladım? Abdullah senin kocan mı? Dedi. Yoksa Abdullah kocan olabilirdi mi? Belki de başka bir şey söylemiştir. Hayır, gerçekten de kocan dedi. Şimdi de bana ve hala sessizce muşambayı süzen Abdullah'a bakıyor. Birden kalbim öyle hızlı atmaya başlıyor ki tümüyle paniğe kapılıyorum. Soluğum kesilerek kekeliyorum. Ama o benim kocam olamaz. Hala doğru duyduğuma inanamıyorum. Bir şeyler söylemiş olmak için dalgın dalgın yanıtladım. Neler olup bittiğini anlamıyorum. Ötekiler nereye gitti? Bu garip şakadan haberleri var mı? Muhammed kafasını kapıdan uzatarak beliriyor. Ona yapışıyorum. Ne demek oluyor bu Muhammed? Yanıtı ciddi ve apaçık. Abdullah senin kocan zana. Babamın söylediği de bu. Gerçekten ciddi. Söylediğine inanmış görünüyor. Neler oluyor burada? Kafalarındaki nedir merak ediyorum. Hayır olamaz, bunu yapamazlar. Gülünç bir şey bu. Yalnızca gülünç. Cümleyi kafamın içinde çözümleyemiyorum bir türlü. Bütün bunlar gerçek dışı. Peki ama nasıl kocam olabilir? Benim kocam yok. Evlenecek yaşta değilim. Neler oluyor? Ne demek istiyorsunuz?
Ayrım sonu.